Ayrım 29. O gün biraz dışarıda dolaştık. Karanın ortasındaydık ama dağı deniz rüzgarlarına benzeyen hırçın bir esinti ele geçirmişti. Bu yüzden fazla oyalanmadan otele döndük ve tebaasının hayranlığına bıraktık kendimizi. Grup akşamları büyüyor ve tıpkı bir peynir tabağı gibi kendini Ferda'ya sunuyordu. Ferda da az az da olsa atlamadan herkesin tadına bakıyordu. Gözdeler artık annesinin gölgesinden kurtulan genç dulla, üzgün, hüzünlü yazarımızdı. Yemeklerde birini sağına, ötekini soluna oturtuyordu. Hüzün Bay Yazar'ı yaşlandırmıştı, hepimiz farkındaydık bunun. Eziyet ediyor, adeta altındaki ateşin odununu elleriyle beslediği bir kazanda kaynatıyordu kendini. Anlattıklarına bakılırsa mutlu bir çocukluğu olmuştu. Rimbo gibi, Henry Miller gibi doğduğu yerden nefret etmiyor ama bütün hayatımı Golgata'da geçirdim ben diyordu. Dipnot, Golgata İsa'nın çarmıha gerildiği yer, acı çekilen yer. Aşk benliğini soldurmuştu, kullandığı dil de sisliydi, aklını karıştırıyordu insanın. Bu tavrı bana Tahir Bey'i hatırlattı. Bunu söyleyince gülümsedi. Tahir Bey'in adını duymuştu, armağan verirmiş gibi benzerliklerini fısıldayıverdi. Aynı yaratıcının ayrıcalıklı lanetiyle kutsanmış olmak. Bunları söylerken yüzü düşüncelerinin tortusuyla lekelenmişti. Çocukluğundaki o mutluluğu neden kaybetmişti ki? Teselli etmek için omuzuna vurup boş verin dedim. Aşk aslında cinsel isteğimizin kullandığı bir hileden ibaret değil midir? Aynı fikirde değildi. Schopenhauer'ı hiç sevmem diye mırıldandı. Sonra kulağıma eğildi. Bu bir Afrodit Pandemos değil. Dipnot sıradan aşk. Bu bir Uronia. Dipnot tanrısal aşk. Ne demek istediğini anlamadım ama anlamış gibi gülümsedim. O aşıktı, soruya değil anlayışa ihtiyacı vardı. Genç dula gelince Ferda'yı kuşkulandırma pahasına sık sık yalnızca bekleyenin çözebileceği gizli şifreli kahkahalar atıyordu. Ben satranç oyununda şahın sağındaki kaleye benziyordum. Ferda'nın biraz uzağında kımıldamadan, oyuna pek karışmadan, ancak istendiğinde ona yaklaşan bir konumda bekleyen gizli güç. Yılbaşına doğru grup tekrar büyüdü. Oğlanlar geri dönmüştü. Bir bankacı, Ankara'daki bir butiğin ortağı iki kadın topluluğa katılmıştı. Bu grubu pek değiştirmemişti. Zaten üyelerin hiçbirinin ruhu yoktu. Hepsini Ferda çalıyordu. Aslında bu tebaa olmanın ilk koşuluydu. Masanın çevresinde oturanlar dışarıda onun peşinde yürüyenlerin, gülenlerin ruhsuz bedenleriydi. Topluluk garip, ruhsuz, iri bir bedeni andırıyordu. Fazla şişirilmiş bir balon ya da. Bu balon yılbaşından önceki gece patladı. Akşam yemeğine indiğimizde aldık haberi. Bay Yazar otelin birkaç yüz metre ötesindeki bir ağaçlıkta ölü bulunmuştu. Genç oğlanlardan, onları ayırt etmekle zorlanıyordum, galiba uzunuyla gittik cesedin polis ve savcıyı beklediği yere. Yazar'ın adını ölür ölmez artık kullanmasına gerek kalmadığı anda hatırlamıştım. Hüseyin, Avustralya yerlileri gibi boynunu yüksekçe bir ağacın çatallaşan iki dalının arasına sıkıştırarak intihar etmişti. Ellerinin duruşundan kurtulmaya çabalamadığı anlaşılıyordu. Boynu kırıktı, dili dışarıya çıkmış sarkmıştı ama yüzünde huzurlu, aydınlık bir ifade vardı. Bakınca onu bir an tanıyamadım. Cesedi ağaçtan neden indirmediklerini sordum. Cevabı dinlemedim, iyi yapmışlardı. Çünkü orada hiç olmadığı kadar mutlu görünüyordu. Aşkın yapamadığını ölüm yapmış, onu gençleştirmişti. Genç oğlan kusarken geriye çekildim. Yazar dostumuz sonunda romanını tamamlamıştı. Yaşamı kişinin başyapıtıdır. Böyle dememiş miydi bir seferinde? Kadınların ağlaşıp, bayılanlar da vardı, birbirlerine sarıldığı lobiye döndüğümüzde gözlerim Ferda yaradı. Odayı çıkmıştı. Bastığım yere dikkat ederek asansöre yürüdüm. Grubun bağırsakları etrafa saçılmıştı. Ferda yatakta sırt üstü yatmış tavana bakıyordu. Ölü bedeni ziyarete açılmış kutsal bir kişi gibi. Buradan gidelim dedi. Bir ceset hükümranlığının ve kraliçeliğinin sonunu getirmeye yetmişti. Yılbaşı nedeniyle Abant'ta her yer doluydu. 3 gün daha beklemek zorundaydık. Ertesi gün odadan çıkmadık. Ferda pek kımıldamadan yine tavana bakarak bütün gün neredeyse sürekli yattı. Sevişmedik. İçine başkalarını almadığı anlamlı ve derin yasını tek başına sürdürdü. Akşama doğru onu odada bırakarak aşağıya indim. Yanında rahat içemiyordum. Lobide birkaç gün önce adının şimdi Hüseyin olduğunu hatırladığım yazarın beni bulduğu o kuytu köşeye çekildim ve ard arda 2 kadeh yuvarladım. İçki hayaletlere iyi geliyordu. 1 saat kadar öyle durdum, pek bir şey düşünmeden. Düşüncenin zehirlemediği, bölmediği kutsal bir sessizliğin içinde içtim. Sonra o uzun boylu oğlan geldi. Bir süre benimle oturdu. Ama aklı başka yerdeydi. Genç dul ortaya çıkınca hemen peşine takıldı. Acaba yarım saat sonra içine fışkırırken ziguratından gökyüzüne ulaşan son Babil kralını hatırlayacak mıydı? Dördüncü kadehin sonunda bıraktım içkiyi, beşinciye başlamadan. Odaya girdiğimde Ferda uyuyordu. Kapının kapanmasıyla gözlerini açtı. ''Sen misin?'' dedi. Ben de ''Evet'' dedim. Sarılmamı isteyince yanına uzanıp arkasından sarıldım. Güzel kokuyordu. Kalçalarının, kasıklarının yaydığı basınç bir an için başımı döndürdü ama kendimi tuttum. O tacını ve ülkesini yitirmiş bir kraliçeydi ve şimdi ölümü düşünüyordu. Ertesi gece yılbaşı için aşağıya indik. Otel tıka basa doluydu. Grup dağılmıştı. Zaten Ferda'nın da herkesi tekrar bir araya toplamak gibi bir niyeti yoktu. Gece yarısı öpüştük. Saat 1'e doğru odaya çıkıp seviştik. Yaz sona ermişti. Ferda yeni yıla sevişerek girmenin ona uğur getireceğini söyledi. Yazarı unutacak ve büyük bir olasılıkla bir daha hiç hatırlamayacaktık. O hafta sonu Abant'a geçtik. Görünüşte her şey aynıydı. Kar, otel, hatta o da. Ama Ferda bu kez kalabalıktan, hayranlarından uzak durmaya kararlıydı. Orada neredeyse 3 ay kaldık ve sık sık gölün etrafında dolaştık. İlk hafta bulutlar suya o kadar yakındı ki gördüğümüz sanki bulut değil de fokur duyarak kaynayan bir çaydanlıktan yükselen buhardı. Ferda durulmuştu. Eğer onu birine anlatacak olsaydım böyle derdim. Zamansız ruhsal patlamaları masumiyetiyle birlikte azalmış, gözlerine barışçı bir bakış yerleşmişti. Kuzeyde uzak karlı bir ülkedeki sürgünü andıran bu süre içinde Ferda'yı heyecanlandıran tek şey galiba Şubat'taydı. Gecenin bir vakti bir dakika boyunca ışığı açıp kapatma eylemi oldu. Işığı açıp kapatarak arada bağırıyordu da bir şeylerin düzeleceğine inanıp inanmadığını hiç sormadım ona. Bazen saat 9'da akşam yemeğinin tam ortasında oluyorduk. Ferda lokantadakilerin şaşkın bakışları arasında koşarak odaya çıkıyor ve ışığı açıp kapatıyor. Döndüğünde bütün otelde bunu yapan tek kişinin kendisi olduğunun farkında değilmiş gibi eylemin büyüyerek devam ettiğini söylüyordu. 10 günde bir Adnan'a telefon ediyordu. Nerede olduğumu söylemeden. Söyleseydim beni görmek için ısrar edecek, gelmeye kalkışacaktı. Hala Güzin'le buluşuyor ve ona borç veriyordu. Sonunda itiraf etmişti. Bu arada Ayşe'ye kaptırdığım paranın ilk taksidini geri aldım diyerek onu uyarmamı engelliyordu. Şubat sonunda Neşat'ı da aradım. Beyhan ölmemişti, canlı da sayılmazdı. Denizin ortasında rüzgarsız kalmış bir tekne gibi ölümle yaşam arasında kımıldamadan bekliyordu. Bana gelince Tahir Bey'i, Faruk'u ve İnce Adam'ı unutmuştum. Aklıma ara sıra takılan tek şey Faruk'un sarı diye tarif ettiği ışığa ait defterdi. Ferda kar için tıpkı deniz gibi belleği yok diyordu. Belleği olmayan sürgünden sıkılmamıştım. Kendimi yabancı bir ülkede bir yabancı gibi hissediyor ve oyalanıyordum. Ne zaman boşluk duygusuyla ürpersem Ferda'ya bakıyordum. Varlığı her boşluğu dolduracak kadar taşkındı. Bazen kendinden başkasına yetiyor olmasına şaşırıyor ama ona dikkatle bakınca bu şaşkınlığın temelsiz olduğunu kavruyordum hemen. Ferda bulunduğu yerde, nerede olduğu önemli değildi, çevresine bir çember çiziyor, sonra da oluşturduğu bu dairenin odağına yerleşiyordu. Merkezde yer alan çekici vardı, öylesine göz alıcıydı ki, yanındakiler bu arada kendisi de bu ilginç kişilikle oyalanıyor, hiç sıkılmıyordu. Kimsenin mahkum etmediği karlı ve belleksiz sürgünümüz, ovadaki sakin bir ırmak gibi uyumlu bir tek düzelik içinde akarken, Şubat sonlarına doğru Ferda'da garip değişiklikler ortaya çıkmaya başladı. Hayır, değişiklikler sağlığıyla değil, bakışlarıyla ilgiliydi. Çünkü değiştiğini ele veren bakışları oldu. Akşamları yatmadan önce o okurken ben de sesini kıstığım televizyonu seyretmeyi yeğliyordum. O günlerde gözlerimi ne zaman televizyondan çevirsem Ferda'yı yumuşak, daha önce rastlamadığım bir yüzle beni seyrederken buluyordum. Başkasına bakar gibi bakıyordu bana. Öyle ki bir ara 1981'de edindiğim öteki yüzümü keşfettiğini sandım. Tanımadığım, katılmadığım, parçası olmadığım gizli bir mutluluktan kök alan bu gülümsemenin beni uyarması gerekirdi. Ama varlığıyla uyuşmuştum. Gülüyor, mutlu, öyleyse yatakta onu keşfetmeme izin verecek diye düşünüyordum çoğu kez. Mart'ta ben televizyon izlerken bu kez yanıma gelip başını omzuma yaslayarak bana eşlik etmeye başladı. Bu çok şaşırtıcıydı çünkü televizyon seyretmekten nefret ettiğini biliyordum. Daha sonra yerli yersiz nerede olursak olalım elimi tutmaya başladı. Yemek salonuna el ele giriyor, el ele çıkıyorduk. Odada televizyonun karşısındaki 2 kişilik koltuğa oturduğumuzda eli mıknatısın öteki kutbuymuş gibi hemen benimkini buluyordu. Üstelik bununla da yetinmiyordu. Elim onun olduktan 15 gün sonra parmaklarını ustaca bir hareketle benimkilerin arasına geçirdi ve tutuşunu daha da sağlamlaştırıp perçinledi. Artık elimi çeksem bile parmaklarından kurtaramıyordum. İlişkimiz ellerimizin birbirinin içine geçmesi gibi karmaşık bir hal almıştı. Ardından akşam yemeklerinden sonra gecenin ayazında göl kenarında yaptığımız geziler dönemi başladı. Ferda gezinti için özellikle bulutsuz geceleri seçiyordu. Saat 8:30-9 arasında yüzlerimizi dilim dilim doğrayan arsız ayazın içine dalıp tahta bir bankın üstüne ilişiyor ve gökyüzünde soğuğun dondurarak yakınlaştırdığı, çoğu değersiz taşları andıran soluk belirsiz yıldızları seyrediyorduk. Ferda bazılarını tanıyor, adlarını tek tek sayıyordu. Hayatı boyunca hep önüne bakan biri olarak yıldızlara aşina değildim. Ferda yine de ısrarla birini seçip ona vermemi istedi. Yıldız topu hepimiz güneş ışığı yiyen, kökleri yıldız tozu olan şeycikleriz diyordu. Ne zaman gökyüzünü seyretsek. Önce yıldızlarla ilgilenmesinin nedeninin bulunduğumuz çanaktan en fazla 100 kilometre ötedeki dağın tepesindeki uzun bir ağaca kendisini asmayı başaran kederli aşık olduğunu düşündüm. Ama yanılıyordum. Ferda'yı yıldızlara yönelten aklından hiç çıkmayan kendi ölüm duygusuydu. İsteğine uyarak doğudaki tepelerin hemen üstündeki yalnız bir yıldızı seçip ona verdim. Adı deyince Ferda olsun dedim bir astronom ciddiyetiyle. Aslında o yıldızı seçmemin bir nedeni vardı. Ertesi gün baktığımızda kolayca bulabilecek olmam. Bundan öte bir önlem içermiyordu seçimim. Ama milyarlarca benzeri olan, üstelik asla gidemeyeceği, sahip olamayacağı bir yıldıza sadece adını vermek bile Ferda'yı mutluluktan çıldırtmaya yetmişti. Öperek ve o gece kendini ard arda 3 kez daha önce hiç vermediği gibi vererek kanıtladı bunu. Kârlı bir değiş tokuştu bu benim için. İsterse gökyüzündeki bütün yıldızları armağan edebilirdim ona. Gece çığlıklarının arasına durmadan bu ilk hediyen diye inliyor giderek beni daha çok tedirgin eden o bakışla gülümsüyordu. O sıralar yeryüzündeki en tehlikeli gülümseme Ferda'nınkiydi, bundan emindim. 10 gün sonra adını ve melodisini bir türlü aklımda tutamadığım bir şarkımız oldu. Bunu ortak bir renk edinmemiz izledi. Kişiliği gün gün saat saat değişiyordu. Mart'ın sonuna doğru yine saydamlaşmıştı. Yüzüne bakan hemen çiçek açmış ruhuyla karşılıyordu. Beni sevdiğini ilk kez yatakta söyledi. Keskin bir orgazmın sonundaki derin soluklarının arasına sıkıştırdığı bir ara gibi pek belirgin değildi itirafı. Aşktan çok dudaklarına iliştirdiği bir teşekkür öpücüğünü andırıyordu. Sonra o iki sözcüğü gübegündüz yemek yerken yineledi. Tarihi bugünkü gibi hatırlıyorum, Mart'ın 23'ü. Böylelikle 23 Mart'tan sonra adı konmamış bir dönem başlamış oldu. Belki Ferda adını koymuştu ama ben duymazlıktan, görmezlikten geliyordum. Hem de Ferda'nın bir yapı ustası gibi çevreme ördüğü duvarlara ard arda çarptığım halde. Duvarlar, sevgilim, aşkım, hayatım gibi sözcükler kullanılarak inşa edilmişti. Kapı pencere yoktu, dışarı çıkmak için mutlaka elini tutmam gerekiyordu. Tıpkı annesine sığınan bir çocuk gibi. Biliyor musun, seni ne zaman sevmeye başladım? Beni asla sevemeyeceğini anladığımda. Sözlerinde ruhu çorak birine acıdığını ele veren bilge kişilere özgü o pişmanlık yoktu. Tersine neredeyse mutluydu onu sevmediğim için. Aşık olmayı kişisel bir sorumluluk, tek başına oluşturduğu bir erdem sayıyordu. Kendisine haksızlık ettiğini söyleyecek oldum. Her şeye hakkım var benim. Kendime haksızlık etmeye bile, çünkü seviyorum diye karşı koydu. Sevmek cesaretinin sınırlarını genişletmişti. Bir gün artık Ağustos'u düşünmüyorum dedi. Ölmekten mi korkmuyordu, ölmeyeceğine mi karar vermişti bu belirsizdi. Ona ışıktan söz edecek oldum. Bana ışığın seçkinlikten ibaret biri olduğunu söyleyerek karşılık verdi. İç güdüleri ve merakı aşkının gerisinde kalmış görevlerini unutmuşlardı. Bana neden ışıktan söz ettiğimi sormamasından anladım bunu. Kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum diyordu sık sık. Sanki yaşamı doğumuyla değil aşkıyla başlamıştı. Aşkı benzersizdi, arıydı, saf ve tutkusal. Yaratıcılara özgü bir adayışı andırıyordu kendini bırakışı. Vecd içinde titriyordu, ruhu çiçek açmıştı. Ama bunun her çiçek gibi kısa ömürlü, sonunda kuruyup çürüyecek bir doğuş olduğunu söylemiyordu bana. Hiç olmazsa sonunda bir ruh edinmişti. Bunu nereden çıkardım diye sorunca söyledim. Coşkulu, tutkulu, acı çeken, çiçek açan, ruh kendini hep böyle genelliğe özgü sıfatlarla öne sürmez miydi? Bana gelince iyice kasvetli biri olup çıkmıştım. Aşkı beni koyultmuştu. Ferda sürekli düş kuruyor, bana da düş tasarlamanın püf noktalarını öğretmeye çalışıyordu. Ruhsal çaba artı güncel bir izlenim artı güçlü bir istek. İzlenim, güçlü istek ve çaba. Bunlar onun için oldukça kolay olsa da benim için üç bilinmeyen bir denklemi andırıyordu. Ne güçlü bir istek duyuyordum ne de ruhsal bir çaba gösteriyordum. Ferda bir süre sonra hayal kurabileceğimden ümidini kesip kendininkileri geliştirip büyütmeye başladı. Venedik'e gidiyorduk, nedense gondola binmiyorduk. Tristia'nın ünlü tablosunun bulunduğu kiliseyi buluyor ve dünyanın en iyi resmini seyrediyorduk birlikte. Akşam balık lokantasında yemek yiyor, üstüne grappa içiyorduk. Ağustos'ta öleceğini unutmuştu ya da unutmak istiyordu. Birden aşkının da bu güçlü unutma isteğinin bir parçası olduğunu hissettim. Bu belki onu hafife almak, belki biraz ucuzlatmaktı ama böyle düşünüyordum. Daha fazla dayanamayacaktım. Nisan başında İstanbul'a geri dönmeye karar verdim. Kararımı Ferda'ya söylediğimde yanlış sokağa girdiğini fark etmiş gibi irkildi. Evet, ben yanlış adrestim ama o bunu ancak şimdi anlıyordu. Abant'tan ayrılmayı planladığımız hafta sonu o dramatik olay oldu. Her şey, tabii olayın üstü iyice kapalıydı, gazetelerden okuduk. Tahir Bey evinde feci bir şekilde katledilmiş, katili de, Faruk'tu bu katil, Tahir Bey'in koruması tarafından yakalanarak aynı biçimde öldürülmüştü. Ferda kurbanın ve katilinin yerde yan yana çekilmiş fotoğraflarını gördükten sonra hemen banyoya giderek kustu. Ben büyülenmiş gibi gazeteye bakıyordum. Tahir Bey'in öldürüldüğü yer aylarca önce beni peşinden sürüklediği o penceresiz küçük odaydı. Şantalı çöp çöp inşa ettiği, okyanusu seyredip özlediği hücresi. Haberde ne güney kanadındaki çatlaktan ne de iki kanat arasındaki cinayetle sonuçlanan anlaşmazlıktan söz ediliyordu. Olayın ayrıntılarına ilişkin hemen hemen hiçbir şey yoktu. Ama yine de gazetedeki fotoğraf çok şey anlatıyordu, en azından bana. Tahir Bey'in sol eli yattığı yerden az ötede kirli halının üstünde duran kırılmış gemi maketini işaret ediyordu. Sağ eli ise ölmeden önce getirip bedenine yerleştirmek istediği kesik kafasına uzanmıştı. Bu ne demekti? Ferda banyoda kusarken ben başsız bedenin katiline ne anlatmak istediğini tekrarlıyordum kendime. Ruhum kurtuldu. Şimdi okyanusların üstünde esen rüzgarlara karışıyor, beni asla ele geçiremezsiniz. Böyle düşünmüş olmalıydı boğazı kesilirken. Gazeteyi katlamadan önce son kez fotoğrafa baktım. Tahir Bey'in fotoğrafla kanıtlanan ölümü nedense ölüm olarak değil de ölümsüzlüğe geçiş olarak algılanıyordu. Faruk'a gelince, her cani gibi öldüğü anda daha vücudu soğumadan bütün önemini yitirmişti. Cesedine ikinci kez bakmadım, çok sayıda gözaltı. Haberin iyi kısmı buydu. Artık çekinecek kimse kalmamıştı, geri dönebilirdim. O gece Veysel'i birkaç kez Nejat'ın bürosunun önünde elime tutuşturduğu kağıtta yazdığı numaradan aradım. Kimse cevap vermedi. 29. ayrımın sonu. Sayfa 392.